Ayrım 10. Ötekiler Günü. Tekin Şener. Sayfa 121. Dilin Kurtarılmış Bölgesi. Şiiri bir izah tarzı ve bilgi çeşidi olarak mı kabul etmeliyiz, yoksa başlı başına bir bilgi kaynağı mı? Şayet ilki doğruysa var olan ilişkileri ve durumları yansıtıyor ya da yorumluyor demektir. Bu haliyle bilme eylemini süreçleri arasında bilim ve felsefe yanında şiire de yer açmak gerekir. Yok eğer ikincisi doğru ise şiirden kaynaklanan bilgi bilim ve felsefenin konusu olur. Bu halde insan varlığının kendini dil aracılığı ile yeniden ortaya koyması anlamına gelen şiir bildiren değil bildirilen olacaktır. Şiiri bildiren ya da söyleyen dildir. Şiir zihni bir ağ tabakası gibi saran dilin anlam örgüsündeki boşluklardan süzülerek meydana çıkar. Dil dünyayı olduğu gibi resmetmez, bütünüyle açıklayamaz ve giderek onu kendi sistematiğine uydurur. Zihin dünyayı dilin verdiği kalıplarla tanır ve anlar. İnsanın dünyadan anladığı, dünyanın zihne düşen ve onda tekrar tekrar yapılandıran halidir. Dil dünya ile zihin arasında irtibatı sağlar. Bu fonksiyonuyla dünyayı hem resmeder, onu zihne bağlar, hem de kurar, zihni dünya ile ilişkilendirir. Dilin kurduğu zihin-dünya ilişkisi karşılıklı ve asimetriktir. Ne zihin dünyada ne de dünya zihinde tam karşılığını bulabilir. Bundan dolayı insan dünya ile çatışma ve uyum mekanizmaları geliştirerek onu kendisi için emin hale getirmeye çalışır. Yaşadığı tezat, gerilim ve sarsıntı hayatın dinamiği, tarihin motorudur. Buna mukabil ne insan salt zihinsel bir varlıktır ne de dilin işlevi dünya zihin irtibatını kurmaktan ibarettir. İnsan tanıyan ve tanımlayan zihin yanında sosyalliği, inançları, dürtüleri, duyguları, değerleri ve sezgilerinin iç içe geçtiği bir yumaktır. Bunları birbirinden bağımsız ve tek başına düşünmek, insanı bir yanıyla görmek, insan varlığını daraltmak demektir. Yumağın birbirine dolaşan çeşitli şekiller ve karakterler oluşturan unsurları dil üzerinden tezahür eder. İnsan sezgisi, duygusu, düşüncesi, inancı dile gelerek işlerlik kazanır. Bilinç dilin sayesinde ve onun sunduğu esaslarla gelişir. Ez cümle insanın bilen, düşünen, sezen, hisseden, inanan sosyal bir varlık olması, onun konuşan bir varlık olmasından ötürü geçerlilik kazanır, tamamlanır. Dünya üzerinden sayısız insan topluluğu gelip geçti. Hepsinin kendi kültürü, inançları, efsaneleri, birliklerini ve var olmalarını sağlayan değerleri, dünyayı tanımalarına ve cevap vermelerine yarayan bir zihniyetleri vardı. Çünkü hepsinin bir dili ve bunun üzerinde inkişaf ettirdikleri kendi hayat tarzları mevcuttu. Diller onları konuşan insanları çepeçevre sarar. Toplumların dünya görüşleri, karakteristik özellikleri ve giderek yaşayış tarzları dillerinden kaynaklanır ve dile akseder. Yaşayan, etki eden ve etkilenen dilin aksettiren ve kaynaklık eden yanlarını bir arada ve aynı anda düşünmek gerekir. İnsanoğlunun kurduğu medeniyetler bir dil geliştirmiş, aynı zamanda o dilin çevresinde gelişmişlerdir. Hayat dile yüklenen ve dilin kendi kodlarında yoğurarak naklettiği sonsuz sayıda hikayenin iç içe geçmesinden oluşur. İnsan hikayeleri epik, lirik, trajik veya komik anlatımlarla dildeki karşılıklarını bulur. Birbiriyle sayısız temas halinde olan ve geçişkenlik arz eden hikayeleri dil tahlil eder. Hikayenin nerede başlayıp nerede bittiği, kimlerin olduğu, kendi hikayemize olan tesiri ve bütün hikaye örgüsü içerisindeki yeri dilin anlatımlarından bilinir. Bilmek tabii ve suni şeyleri fark ederek onlara isim vermek ya da önceden verilmiş isimleri öğrenmek, aralarındaki ilişkiyi çözmek ve hayatımızda bir yere yerleştirmek, anlam vermek demektir. Tanıyan ve anlayan zihin dilin dünyadan kendisine ulaştırdığı kelimeler ve ifadelerle mukayyettir. Her kelime bir nesneyi, olguyu, ilişkiyi, herhangi bir gerçeği zihne taşır. Zihin bunları kendi kategorilerine göre tasnif eder ve tanımlar. Neticede bilgi ortaya çıkar. Zihni bir ağ gibi saran ve onu yapılandıran dil, insanın gündelik hayatında kullandığı pratik bilgiden, felsefi ve bilimsel bilgiye kadar bilginin üretilmesini mümkün kıldığı gibi mevcut bilgiyi iletir de. Pratik teknik bilgi, insanın yaşama şartlarının ve ihtiyaçlarını zorlamasıyla ortaya çıkarken, bilimsel bilgi doğal, nesnel, çevreye ilgisinin sonucu gelişir. Felsefi bilginin kaynağı ise insan düşüncesinin metafizik, ontolojik, etik merakı ve yönelişidir. Bilim ve felsefe bilme eyleminin süreçleri olarak insanın bilmeye, tanımaya ve anlamaya yönelen tarafına tekabül eder. İnsanın yapmak ve kendini dışa vurmak arzusunun estetik yönelişinin neticesi olan sanat da kendi bilgilerini üretir fakat doğrudan bilmeye yönelmez. Sanatın bilgisi felsefenin ve bilimin konusudur. Bir bilgi kaynağı olarak dinin ürettiği bilgi inanca dairdir. Felsefe veya bilimin araştırma alanına girmez. Dini bilgiye inanılır ya da inanılmaz. Fakat kaynak bilgi üzerine oturan devasa dini kültür, bilime, felsefeye hem de sanata çok bereketli bir alan açar, esaslı konular sunar. Bilim, felsefe, din ve sanat bir bütün olarak insanı oluşturan çeşitli insanlık hallerine karşılık gelirler. Bu noktada başa dönüp şiirin bir bilgi çeşidi mi yoksa bilgi kaynağı mı olduğu sorusunu tekrar ele alabiliriz. İşe şiirin hangi insanlık durumuna karşılık geldiğini sorgulamakla başlamak gerektiği kanaatindeyim. İnsanın dünya üzerindeki mücadelesi veya macerası, benzerlikleri tespit ederek genellemelere varmak, böylece bir adım sonrası da hesaplamak suretiyle yaşanır. Dünyada kendimize göre düzenlilikler belirleyip güven içinde rasyonel hesap yapabiliriz. Dilin ve zihnin bu konudaki işlevlerine yukarıda değinmiştim. Zihin dil vasıtasıyla dünyayı tanıyor ve tanımlıyor. Dil dünyayı olduğu gibi değil, kendi kalıplarına uydurarak zihne taşıyordu. İnsan kendi dışında nedensellikler tespit edip dünyayı kendisi için düzenli, emin ve öngörülebilir hale getirmeye çalışırken, kendi içindeki düzenlenemeyen, mukayyet olmayan, nedensellik zincirlerine vurulamayan alemle muhtelif şekillerde yüz yüze gelir. İnsanın kendi gerçeğiyle yüzleşmesi ani ve ağır tesirli olabileceği gibi sürekli, hafif ve hafifleten bir temas şeklinde de olabilir. İşte şiirin insanda tekabül ettiği yan burasıdır. İnsani bütünün bir kısmı olan ve hiçbir zaman nihai şeklini almayan, her an dalgalanmakta olan iç alemi. Şiir insanın içindeki dalgalanmalardan doğar. Dalgalanmayı başlatan rüzgar dışarıdan eser. Dünyadaki tecrübelerimiz az ya da çok içimize işler ve orada bazı noktalara dokunur. Bu şekilde başlayan titreşim dil kanalıyla dışa vurulur söylenir. Şiiri nesirden genel olarak sözden ayıran dilin boşluklarından, kara deliklerinden sızması veya fışkırmasıdır. Kelam dilin kalıplarına, gramerine, kurallarına tabi iken şiir onları kendine tabi kılar. Gerçekleşmesi için dile gelmesi gerekmektedir. Ancak dile kendi bildiği gibi gelir. Şiirin bildirdiği en dolaysız fakat en izafi bilgidir. Herkes için farklı işaretler taşır. Şiiri tartışmak değil, bizde bıraktığı izleri takip etmek şiiri anlama çabasının usulü olmalıdır. Evet, şiir sui generis yani kendine özgü bir bilgi türüdür ki var olan değil, mümkün olan halleri bildirir. Şiirin sunduğu bilgi henüz tamam değildir, her defasında yeniden tamamlanır. Her idrakte insan mucizesinin başka bir yüzünü yansıtır. Şiir aynı zamanda bilginin kaynaklarından biridir. Bilgisinin izi sürüldüğünde kendi dili ve devriyle dolaysız ve sahici bir teması mümkün kılar. Bu haliyle bilim ve felsefenin araştırma alanına girer. Cümle içinde hayat. Konuşurken ya da yazarken doğru cümleler kurduğumuzda düşüncelerimizi doğru olarak ifade etmiş oluruz. Zihnimizde dönüp duran düşünce bulutları düzgün cümlelere döküldüğünde billurlaşır ve o anda gerçekten düşünmeye başlarız. Cümle öncesinde düzensiz bir yığın teşkil eden duygular, bilgiler, sezgiler cümle içinde bir düzene girer ve dışarıya iletilebilir hale gelir. İçerdiği anlamdan bağımsız olarak cümle düşünme eyleminin zemini, düşüncenin rahmidir. Kelime dilin yapı taşı ise cümle düşüncenin hücresidir. Düşünce cümle içinde canlanır, anlaşılabilir bir faaliyet olur. Kelimeler cümle içerisinde kullanılarak kanatlanırlar, işlev kazanırlar. Cümle aynı zamanda hayatın iki nokta arasına sıkışmış dilsel ifadesidir. Kısa bir hayat yorumudur. Başlı ve sonlu kısacık bir ömürdür. Kelimelere yüklediğimiz anlam potansiyeldir, statiktir. Cümle içinde aldığı yere göre hareket ve açıklık kazanır. Kelime tek başına yalnızca işaret eder, cümle içinde ise anlamın kuruluşuna katılır. Tamamlanmış bir yapının unsuru haline gelir. Düşünce mimarisinde ana unsur cümledir. Düşünce mimarisinin tarzı, göz alıcılığı ve tesiri, cümlelerin bir araya gelişlerindeki armoniye, ahenge ve tutarlılığa göre oluşur. Düşüncenin sağlamlığı ve kalıcılığı kaynağının derinliğinden ve üstün belagatinden gelir. Kaynağından taşan düşünce cümlenin kalıplarında dışa vurulur, gerçekleşir, varlık kazanır, kuvveden fiile geçer. Yüksek ifade gücü düşüncenin cümle içinde ahenkle serilmesiyle sergilenmesiyle yakalanır. Cümle kuruluşunda gösterilen hüner, nakledilen bilginin değerini ve uçsuz bucaksız bilgi evrenindeki yerini tayin eder. Bilginin muhatabına doğrudan ulaşabilmesi, onun zihninde ve hayatında bıraktığı izlerin derinliği, içine sıkıştığı cümleden bağımsız düşünülemez. Bilgi cümle içinde hayata taşınır, cümle vasıtasıyla insana ulaşır. Mevcut bilgi cümlenin açtığı kanallardan geçerek kavrayışımızın sınırlarına girer. Öyle zaman olur ki kanallar labirente çıkmaz sokağa dönüşür. Yetkin cümle bilgiyi doğru yollardan doğrudan idrake ulaştırır. Acemi cümle ise bilgiyi dolambaçlı yollara sokar, idrakin önüne engeller çıkarır. Cümlenin acemisi olanlar düşünceyi boğar, anlamı bulandırır. Yüce gramerin kutsal kurallarına bağlanır mamafih apaçıklığı. Bilginin akacağı doğru yolları bir türlü bulamazlar. Bilgiyi bilmeye değer kılacak, bilme arzusunu kışkırtacak cazibe cümlede saklıdır. Saklıdır ya da değildir. Zihnin keşfettiği veya icat ettiği bilgiye, onu yüklenen cümlenin imkan verdiği ölçüde temas edilebilir. Hatta cümlenin el verdiği kadar bilgi bilinir hale gelir. Burada bildik zarf-mazruf ilişkisinin ötesine geçen bir bilgi-bilinç ilişkisi vardır. Cümle bilgiyi yalnızca taşımaz, sarıp sarmalamaz, aynı zamanda temellendirir, tezahürüne imkan sağlar. Kuralcılığın kıskacında değil, çerçevesinde kurulan hünerli cümlede bilgi sağlıkla dünyaya gelir. Doğduğu dünyada merakla karşılanır, doğru anlamıyla ve açıkça kavranır. Sözün evi cümle. Öncesindeki ve sonrasındaki boşlukları dolduran sözün vatanı sükûttur. Sükûtu bölen söz varlık üzerinden bir örtü kaldırır. Aynı anda varlık üzerine yeni bir örtü serer. Bir yandan açığa çıkarırken bir yandan yeni sorular bilinmezler doğurur. Varlık söze geldiğinde zihin vadisine girmiş olur. Burada söz vasıtasıyla anlam yüklenir. Varlığın zihindeki akislerine sözün yüklediği anlam izafidir. Söyleyene ve söyleyişe göre değişir. Anlamanın kapısını söz aralar. Şeylerin kavrandığı, tanındığı ve anlaşıldığı zihin vadisinin rehberi sözdür. Kargaşaya da çıkarabilir, selamete de. Sözün fesahati taşıdığı anlamı vuzuha çıkarır. Fasih söz siyah geceye tutulan fener gibi sükûtu düzgün bir hatla böler. Sözün işareti fenerin ışığı kadar düzgün ve vasıtasız olabilir ya da mevzunun etrafından dolaşabilir. Söz işaret ettiği anlamı bütün açık seçikliği ve parıltısı içinde verebileceği gibi onu bulandırıp ışığını perdeleyebilir de. Anlamın ışığı sözün zihne düşürdüğü ölçüde parlar. Yani söz ne kadar taşıyorsa anlam o kadardır. İnsan için söz vasıtasıyla kavrayabileceğinden ya da hemen söze tahvil edebileceğinden başka bir anlam yoktur. Varlık söze geldiği nispette kavranır. Söz terennüm edilir, söylenir, yazılır. O anda meçhulün üstüne bir ışık düşer. Sözün ışığı bir noktayı bir an için aydınlatırken karanlığı da ele vermiş olur. Çünkü ışık meçhulün sonsuz karanlığına düşer. Yeni bir söz bize bir şey bildirirken bilmediğimizin büyüklüğünü de yüzümüze vurur. Sözün gücü sunduğu anlamda aranmalıdır. Anlamda ve dışarıda bıraktığı gerçekliği meçhulü ne derece ihsas ettirebildiğinde. Zengin ifadeli bir söz yüklendiği manayı tüm yalınlığı ve tüm karmaşası içinde sunabilmelidir. Sözün değeri anlamından ve ifade gücünden gelir. Ustalıkla inşa edilen cümlede sözün ışıltısı görülür, şarkısı işitilir. Sözün evidir cümle. Söylenen veya yazılan söz cümlede dile gelir, onda yaşar. Düşündüğümüz, hissettiğimiz, sezdiğimiz, keşfettiğimiz ne varsa ifadesini evvela cümlede bulur. Cümlenin sınırları ve kuralları içerisinde dile tercüme olur. Hitabet veya metin uyumla dokunmuş cümlelerden oluşan bir yapıttır. Tek başına cümle bir şey söyler. Bir metin ya da konuşma içinde ise diğer cümlelerle beraber konuşur. Başka cümlelerin arasında bir yeri vardır. Onları tamamlar, destekler. Metnin temel unsuru cümledir. Bununla birlikte metin bir cümleler yığını değil, cümleler örgüsüdür. Cümleler metin içinde belli bir tasarıma göre yer alır. Metinde cümleler rastgele sıralanmaz, birbirini takip eder, devam ettirir, üslup bütünlüğü içinde düşünceyi ilerletir. İyi bir metin ya da etkileyici bir hitabet için düşüncedeki akıcılık ve tutarlılık yeterli olmaz. Cümlelerin birbirini takibi ve bütünlemesi de gerekir. Cümle içi ve cümleler arası ahenk, metnin esnetiğine etki eden en önemli unsurlardandır. Cümlelerin kabaca istif edildiği, özensiz metinlere nüfuz etmek, dayandığı düşünceyi takip etmek ne derece mümkündür? Böylesi metinler karanlık, basık, sıkışık binalara benzer. Kapısını çalıp odalarında gezinmek içimizden gelmez. Ne kadar mühim işimiz olsa da zorla içeri girer, işimizi çarçabuk halledip aceleyle uzaklaşırız oradan. Kelimelerin cümle içerisinde çiçek gibi açtığı, cümlelerin retoriği bir eser gibi dokuduğu ve düşüncenin tüm vuzuhuyla parladığı metinler bizi kendilerine çeker. Güzel, sıcak, aydınlık binalar gibi onları sık sık ziyaret etmek isteriz. Söz sanatı insan düşüncesinin, sezgisinin, hissiyatının en veciz ifadelerini arar. Dilin bir cümle inceliklerine, kaynaklarına, imkanlarına hakim olmayı ve onları ustalıkla kullanmayı gerektirir. Dünyayı imkanları ve kaideleri üzerinden anlamlandırdığımız dilin bize açtığı pencereler, gösterdiği ufuklar sayesinde bir evren tasavvurumuz oluşur. Dilin canlılığını sürdürmesi, ifade gücünü yitirmemesi, beslendiği kaynaklarla temasını kesmemesine bağlıdır. Diri ve güçlü dilin zengin kelime hazinesi ve anlatımının önüne geniş imkanlar açacak bir grameri olmalıdır. Bunların yanında üçüncü bir unsur daha vardır ki o da bir dili asırlardır konuşanların hançerelerinin, yaşama şartlarının, mizaçlarının dildeki aksi olan ses uyumudur. Kendi sesini bulan ve bunu koruyup zenginleştirerek bugüne taşıyan diller belki de insanın dünya üzerinde en çok hayranlık ve hayret duyulacak eserleridir. Tek kelime Fransızca, Farsça, Japonca, Rusça, Arapça, İspanyolca bilmesek dahi o dilleri sesinden tanırız. Tanımakla da kalmaz, ses aralıklarındaki ritmi, tondaki iniş çıkışları, ez cümle dildeki musikiyi fark ederiz. Hoş sedasını asırlardır işittiren ve onu asırlardır detone etmeden yaşatan diller gerçekten canlıdırlar. Musikisini kaybeden bir dil canlılığını da yitirmiş demektir. Artık kuru lafızdan ibarettir. Onu konuşan insanların hayatını beslemez, aksine donuklaştırır. Fersiz, şiirsiz, selikasız, zevksiz dil adeta konuşulmaz, gevelenir. Sözden çok lakırdı duyulur. Metin maharetle kurulmaz, eğri büğrü cümlelerle karalanır. Akla gelen her şeyin içine boca edildiği, cümlenin ne ahengi kalır ne vuzuhu. Sesi yozlaşan bir dilde önce cümle bozulur, kelime yitimi, soyut düşünce zaviyeti onu takip eder. Şiiri, musikisi, selikası bozulan bir dilde esasen cümle içi ve cümleler arası ahenk bozulmuş demektir. hangisinin önce geldiğinin ne önemi var? Cümle güzel değilse ses de güzel değildir. İkisi de çirkinse hayat güzel olabilir mi? Sayfa 129.